Ayrım 13, Neo Türkiye'nin pan zehiri hafızadır. Mustafa Hoş, sayfa 122. Süleymancılar 35 kilo etin peşine düştüler. Aladağ ile ilgili ilk bilgiler böyleydi. Aladağ yangını ilk andan itibaren yakından takip ettiğim facialardan biri oldu. Televizyonlar ve gazeteler yangını haber yapıyorlardı ama derneğin kime ait olduğunu söylemiyorlardı. Yurdun Süleymancılara ait olduğunu da ilk ben duyurmuştum. Sonra ihmallerin üzerine gittim. Çıktığım televizyon kanallarında ve röportajlarda bu ihmalleri anlattım. İhmaller gösteriyordu ki Aladağ'da bir kaza yoktu. Açıkça cinayet vardı. Yangın merdiveni kapısı kapalıydı. Çünkü çocuklar kötü olan yemekleri yemeyip dışarı çıkıp bisküvi alıyorlardı. O kötü yemekleri yesinler diye yangın merdiveni kapısı kapalı tutuluyordu. Aladağ'dan aklımda kalan ve hala içimi yakan bir durumu da aktarayım. Zaten Aladağ'a ilişkin ihmalleri ve sorumluları Ölüm Treni kitabımda ayrıntılı bir şekilde yazdım. Dedim ya, hala içim yanar diye. Faciadan iki gün sonra Süleymancıların avukatı Adem Metik, Aladağ Cumhuriyet Başsavcılığına bir dilekçeyle başvurdu. Dilekçede diri diri çocukların yandığı yurdun buzdolabında bulunan 35 kilo etin kendilerine teslim edilmesini istiyordu. Savcılık da 35 kilo eti Süleymancılara teslim etti. 11 çocuk 12 kişinin yandığı yerde onlar 35 kilo etin derdine düşmüştü. Bu 35 kilo etin peşine düşen avukat Adem Metik daha sonra hakimliğe atandı. Aladağ yangın faciasında mahkeme heyeti, yurt müdürü Cumali Ali Genç'i 11 yıl 1 ay 10 gün, yurt yöneticileri İsmail Uğur'u 12 yıl 2 ay 20 gün, Mehmet Deniz'i 10 yıl, Mahir Kılıç Mustafa Öztaş Ramazan Dede ve Ramazan Kereş'e 8'er yıl 10'ar ay 20'şer gün hapis cezası verdi. Mahkeme bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ya da yaralanması suçundan haklarında beraat kararı verdiği kamu görevlileri Mehmet Aktaş, Ramazan Arı, Davut Gökçeli, Bayram Aydın, Cihan Ünal'ı görevi kötüye kullanma suçundan 7'şer ay 15'er gün hapis cezasına çarptırdı. Kamu görevlilerine verilen 7'şer ay 15'er günlük hapis cezasında hükmün açıklanması geri bırakıldı. Diri diri yanan çocuklar düşünüldüğünde cezalar azdı ama bu cezalar da olmayacaktı. Sosyal Haklar Derneği ve ailelerin mücadelesi olmasa Konya Kur'an kursunda yanan çocukların davası gibi unutturulup gidecekti. Sosyal Haklar Derneği Başkanı Melda Onur, avukatlar Can Atalay, Evren İşler, dernek yöneticisi Sultan Gürbey ve diğer Sosyal Haklar Derneği üyeleri aileleri bir kez olsun yalnız bırakmadılar. Ailelerin hukuk mücadelesi de inanılmazdı. Çocuklarının haklarını korumak için korkmadan, baskılara aldırmadan mücadele ettiler. Bırakmadılar çocuklarının ellerini. Bu yanıyla da özel bir davaydı Aladağ yangın faciası. Biraz önce ihmal cinayetlerini ve Çorlu'da neler yaşandığını anlattım. Çorlu ile birlikte TCDD'nin yol açtığı faciaları da ayrıca ele alınması gereken olaylardan biridir. Şimdi içinden tren yolu geçen ülke tarihinin en büyük savurganlık, israf ve vurgun olayını anlatacağım. 700 milyon dolar çöpe atıldı. Pamukova, Çorlu, Ankara. Hızlandırılmış tren faciaları 76 insan hayatını kaybetti. Her biri sistematik bir ihmal cinayeti. Neden ihmal cinayeti olduğunu kitaplar yazarak televizyon programlarında bilgi belgesiyle anlattım. O yüzden şimdi sadece hızlandırılmış tren projesi nedir onu anlatacağım ve bir inat uğruna trilyonların nasıl çöpe atıldığını ve insanların ölüme gönderildiğini belgelerle göstereceğim. Tren taşımacılığında bilinen iki taşıma yöntemi var. Yüksek hızlı tren ve konvansiyonel tren taşımacılığı. Türkiye'de ise başka bir yerde olmayan hızlandırılmış tren projesi hayata geçirildi. Yani konvansiyonel hattı kullanan, altyapısı hızlandırılmış trenlere uygun olmayan bu taşımacılıkta ısrar birçok faciayı da beraberinde getirdi. Aslında hızlandırılmış tren diye uydurulan sistem yeni bir rant alanıydı. Şöyle anlatayım. Ankara İstanbul arasında hızlı tren taşımacılığı için bir proje zaten vardı. 1976 yılında Süleyman Demirel hükümeti döneminde Necmettin Erbakan tarafından temeli atılan Sürat Demiryolu projesi Arifiye-Sincan arasında toplam 260 kilometrelik bir süratli demiryolu taşımacılığı projesiydi. Saatte 250 kilometre hız olarak tasarlanmış ve Ankara-İstanbul arasını 2,5 saate düşürecekti. Temel atıldı, yapımına başlandı ve Ayaş'ta Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın o döneme göre 6. büyük tünelinin yapımına başlandı. 10.086 kilometrelik projenin 8 kilometresi yapıldı. 1976'dan AKP'nin iktidara gelişi 2002'ye kadar aksaklıklar ve duraklamalarla birlikte Sürat Demiryolu'na devam edildi. AKP'nin ilk yıllarında demiryolu ağırlıklı olarak programlarında yoktu. Duble yol en büyük icraatlarıydı. Sürat Demiryolu AKP iktidarında atıl kaldı. Toplam 730 milyon dolar harcanmıştı. Yapılan hesaplara göre Sürat Demiryolu toplam 2 milyar dolarlık bir yatırımla bitiriliyordu. AKP iktidarı Sürat Demiryolu projesini rafa kaldırıp yerine hızlandırılmış tren projesini hayata geçirdi. Hızlandırılmış tren projesinin güzergahı da farklıydı. Eskişehir üzerinden Ankara-İstanbul olarak tasarlandı. Hızlandırılmış tren projesi Sürat Demiryolu'nun aksine konvansiyonel hatları da kullanan bir projeydi. Konvansiyonel hatların kullanılması demek yolcu taşımacılığını da riske atmak demekti. Bu risk neydi sorununun yanıtı Ankara'da meydana gelen faciadır. Hızlandırılmış tren projesinde bilim insanları, uzmanlar ve sivil toplum kuruluşları yeterli altyapı hazırlanmadan mevcut konvansiyonel hat üzerinden hızlı tren kullanmak facia yaratır, katliam olur diye uyardılar. Bu uyarılar göz ardı edildi. Sonuç, Pamukova ve Çorlu tren facialarıdır. Hızlı tren ya da hızlandırılmış tren projesi için ne kadar para harcandı tam bir rakam yok. Şeffaf olmayan bir mali tablo var karşımızda. Son yapılan hesaplara göre hızlandırılmış tren için proje henüz bitmedi ama şu ana kadar 7.8 milyar euro harcandı. Bir kez daha karşılaştırma yapalım. Sürat Demiryolu için 730 milyon dolar harcandı, toplam maliyeti 2 milyar dolardı. Hızlandırılmış tren projesi için birkaç yıl öncesine kadar 7.8 milyar euro harcandı ve daha bitmemiş çok sayıda etabı var. Hızlandırılmış tren projesi Sürat Demiryolu'na göre 142 kilometre daha uzun. Konvansiyonel hatları da kullanacağından sürati hiçbir zaman Sürat Demiryolu'nda tasarlanan saatte 250 kilometreye çıkması beklenmiyor. Özellikle Eskişehir-Bilecik hattında jeolojik nedenlerden dolayı tamamlanamıyor. Bu hattın büyük bir bölümünde ihaleyi Cengiz Holding aldı. Hatta T26 denilen tünel çöktü. Bu yüzden güzergah değiştirildi. Değişen güzergahta hız yapılamıyor. Yapılırsa da iki makinistin öldüğü Bilecik-Bozüyük hattında yaşanan facialar oluyor. Jeoloji Mühendisleri Odası 2015 yılında uyarmıştı. Altyapı sorunları çözülmeyen Eskişehir-İstanbul treninin devreye alınması cinayettir. Eylül 2019'da o cinayet Bilecik-Bozüyük'te gerçekleşti. Sürat Demiryolu gibi projelendirilmesi tamamlanmış, yatırımlarının çoğu yapılmış, yapım aşamasında en zorlu etaplar bitirilmiş bir proje varken neden yapımı daha zor ve riskler barındıran hızlı tren projesi hayata geçirildi? Bu soru önemli. Önemli olduğu kadar da bir dönemin iş tutma tarzı, bakış açısı, kibir ve rövanşist birçok duyguyu açığa çıkarması açısından değerlidir. Birkaç tahminde bulunayım. Sürat Demiryolu Demirel döneminde hayata geçti. Temeli atan da Erdoğan ve çevresinin milli görüş gömleğini çıkardık diye terk ettikleri Necmettin Erbakan'a ait. Yani Sürat Demiryolu bitirilse devlette devamlılık esastır felsefesi hayata geçecek ve RTE, AKP bu projeyi bitiren iktidar olacaktı. Ama RTE, AKP biz yaptık kibrine o kadar kapıldı ki Sürat Demir Yolu'nda trilyonlar gitmesine rağmen hızlı tren projesi hayata geçirildi. RTE, AKP iktidarında rövanşist hamleler ve semboller çok önemlidir. Eskişehir hattını ilk yapan Abdülhamit'tir. Eskişehir'den İstanbul hattı Abdülhamit dönemine selam çakma olarak da görülebilir. Hızlı tren projesi birçok AKP'ye yakın müteahhit için de rant fırsatı ortaya çıkardı. Eskişehir bölümünde birçok ihaleyi Cengiz Holding aldı. Çöken tünelin yerine yeni bir ihale yapıldı, onu da Cengiz Holding aldı. Sürat Demir Yolu'nun trajik hikayesini Birleşik Taşımacılık Sendikası eski genel başkanı Yavuz Demirkol, Ayaş Yollarında Tünelim Kaldı kitabında anlatır. Okuduğunuz her satırda isyan edersiniz. Demir yolları Cumhuriyet döneminden sonra atıl bırakıldı. Çünkü Marshall yardımının maddelerinden biri demir yolu yerine karayolu yapılmasıydı. Sürat demir yolu projesini engelleyenler arasında petrol, yedek parça, otomotiv ve Amerikancı lobi de başroldeydi. Mevzu uzun ve çok çetrefilli. Sürat Demiryolu Yüce Divan'a bakan götürmüş, ihaleyi alan Çarmıklı Holding sahibi cezaevine girmişti. Hızlı tren projesi adaletli bir yönetim tarafından incelendiğinde çok daha ağır sonuçları olacak bir proje olacak gibi görünüyor. Çocuklara tecavüz edilirken susan suç ortağıdır. Türkiye'nin kanayan yarası çocuk tecavüzleri. Bu kitabı yazarken ne çok yazması zor dediğim olay var. O kadar çok ki gerçekten yeniden o anlara dönüyorum. Kimyam bozuluyor, isyan ediyorum. Yaşanan onca şeye rağmen hala çocukların tehlikenin ortasında yapayalnız olduğunu görmek beni kahrediyor. Biliyorum her kötülükle yüzleşmek zordur. Bizim gibi travma toplumlarında gerçekten kaçarak yaşıyor insanlar. O kadar çok duydum ki ben bunu okuyamam, bu konuda hiç konuşmayalım, kaldıramıyorum. Aman abi, hiç o konuya girme. Sanki böyle olunca yaşanan kötülükler hiç yaşanmamış olacak. Ben gazeteciyim ve işim bunları aktarmak ve takip etmek. Hayatları karartılmış masum yavruların yanında yer alıp hesap sorulmasını sağlamak. Tarikatların ve kötülüğe her türlü açık bir şekilde kötü insanların elinde tutsak olan bu çocukları koruyacak bir sistem ve insani bir duyarlılık şart. Bu kötülüğe dur denilmezse hiçbir yerde hiç kimsenin çocuğu güvende değil. Her toplu tecavüz vakası ortaya çıktığında bağıra bağıra söyledim. Söylemeye de devam edeceğim. Bu tarikatların imtiyazlı ve yasa tanımaz halleri devam ettiği sürece çocuklar güvende olmayacak. Bir sarık ve cübbeyi kapan her türlü kötülüğü yapabilecek zemin buluyor. Birçok toplu çocuk tecavüzü olayını yakından takip ettim. Ensar ve Kaimler'de yaşanan çocuk tecavüzlerini bütün gerçekliği ve belgeleriyle Çığlık kitabımda anlattım. Burada da toplu tecavüzlerin özetini yazacağım. Bu toprakların en büyük kötülüğünün nasıl dalga dalga yayıldığını ve sanki birbirinin kopyası gibi olayları anlatacağım. Karaman ve Kaimder'den yükselen çığlık. Karaman ve Kayımder'in kaçak yurtlarında çocuklara tecavüz edildiği önce yerel medyada haber oldu. Sonra bu haberler silindi. Bir hafta sonra Bir Gün gazetesinden Serbay Mansuroğlu haberi yaptı. Ben de ondan sonra araştırmaya başladım. Muharrem Büyüktürk adlı belletmen çocuklara tecavüz etmişti. Dipnot, eğitim kurumlarında etütleri denetleyen kimse. Ensar arkasında AKP kadrolarının olduğu bir proje yapıydı. Birazdan Ensar'ı kimler kurdu ve neler yaptılar yazacağım. Karaman Ensar arkasına medya gücünü de alarak suçun şahsiliği diye bir kılıf buldu. Sanki kendilerinin hiç sorumluluğu yokmuş gibi bir ortam yarattı. Çocuklara tecavüz edilen yurt yasal değildi. Çünkü o dönemde ilk ve ortaokul çocukları için yurt açabilme hakkı sadece devlette vardı. Sonradan bu yönetmelik değiştirildi. Çocuklara tecavüz edilen yurt Ensar binasının üst katındaydı. Denetleyen, soran ve takip eden yoktu. Aileler çocuklarını Ensar'a emanet etmişti. Onlar da bir sapkına. Denetlemesi gereken Vali Murat Koca ve dönemin Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, kaçak yurtlara girip çıkmış ve makamlarında çocuklara tecavüz eden Muharrem Büyüktürk'ü ağırlamışlardı. Ensar'ı denetlemiyor ve dokunmuyorlardı. Çünkü Ensar'a yakın olmak kariyerlerinde sıçrama aşamasıydı. Ülke tarihinin en hızlı sonuçlanan mahkemesi ile dava kapatıldı. Ensar sanki kendi yurtlarında tecavüz olmamış gibi kendilerine yakın ailelerin avukatlığını da yaptı. Yani kurtla bir olup kuzuyu parçalayanlar çoban da ağlıyordu. Ensar'da suçun şahsiliği diye bir şey uydurdular. Bunun bayraktarlığını da Ahmet Hakan Coşkun'a yaptırdılar. Suç şahsi diyordu. Ben belgeleriyle şahsi değil, topyekün bir sorumluluk olduğunu belgeleriyle, bilgileriyle ortaya çıkarıyordum. Tam dava öncesi Hürriyet'te aileler Ensar'dan şikayetçi değil diye manşetten bir haber çıktı. Altında Gülden Aydın'ın imzası vardı, haber yalandı. Belgeleriyle bu yalanı ortaya çıkardı. Ertesi gün Hürriyet iç sayfada küçük bir özür yayınladı. Yalan manşetten özür içeri sayfalarda tek sütundu. Türkiye'deki medyanın özetiydi aslında. Bir süre sonra haberi yazan Gülden Aydın hayatını kaybetti. Ölümünden sonra Hürriyet, dövülen kadınlar, ezilen çocuklar öksüz kaldı diye yazdı. Birçok gazeteci onun geçmişte yaptıklarını anlattı. Ama bende Ensar'da son yaptığı kaldı. Karaman'da Ensar Vakfı ve Kaimder yurt evlerinde yaşanan çocuk istismarı davası Muharrem Büyüktürk'ün 508 yıl ceza almasıyla şimdilik kapatıldı. Davada çok şey karanlıkta kaldı. Mahkeme davanın geçmişe dönük genişletilme talebini de reddederek birçok gerçeğin ortaya çıkmasını engelledi. Karaman Ensar'ın karanlıkta kalan soruları. Peki alelacele bir mahkemeyle kapatılan Karaman Ensar'ın karanlıkta kalan soruları neler? İşte yanıtları. 1. Muharrem Büyüktürk'ün Karaman öncesi faaliyetleri araştırılmadı. İstanbul'da Enderun Vakfı ile yürüttüğü çalışmalar ve sonrasında Diyarbakır'da yaptıkları incelenmedi. İstanbul'da Time Türk ve 7 İklim dergisinde kimlerle nasıl çalışmalar yaptığı da incelenmedi. Özellikle Diyarbakır'dan sonra geldiği Karaman'da yanında getirdiği 5 çocuğun akıbeti bilinmiyor. Bu çocuklar Ensar Vakfı evinde kaldı, bir süre sonra hepsi geri gönderildi. 2. Muharrem Büyüktürk Ensar Vakfı'ndan ayrılıp Kayımdere geçerken yanında çocukları da götürdü. Bu çocuklar Ensar evinde kalmaları için aileleri tarafından verilmişti. Ensar çocukların gidişine sessiz kaldı. Bu geçiş sırasında dedikodular çıktığı da Karaman'da konuşuldu. Buna rağmen sessiz kalındı. Muharrem Büyüktürk Kayımdere geçtikten sonra Ensar Vakıf yöneticisi Tevfik Baran da Kayımdere geçti ve Kayımder'in başkanlığını yaptı. 3. Muharrem Büyüktürk Kayımder'den ayrıldıktan sonra çocukları da alarak Ereğli ilçesine gitti. Burada evde çocuklarla kaldı. Çocukların nakli için birileri aracı oldu. Onların kim olduğu araştırılmadı. Davanın Ereğli kısmı hiç araştırılıp soruşturulmadı. Yine Muharrem Büyüktürk'ün 2014 yılında Ayrancı Ağız Boğaz Köyü tayini de karanlıkta kaldı. Burada da çocuklarla kaldığı biliniyor. Muharrem Büyüktürk Ağız Boğaz'dan prestijli bir okula geri döndü. Bu tayinde aracı olanlar araştırılmadı. 4. Muharrem Büyüktürk'ün hep Ensar ve Kayımder dönemleri gündeme geldi. Asıl görev yaptığı Gazi Mustafa Kemal İlköğretim Okulu faaliyetleri incelenmedi. Bu okulda bazı bürokratların ve Karaman'ın tanınmış ailelerinin çocuklarını okuttu. Bu çocuklarla gezilere de gittiği biliniyor. Soruşturmada bu hiç gündeme gelmedi. Muharrem Büyüktürk çocuklarla Kayseri'ye gezi düzenledi. 2015 yılındaki bu gezi İslam ve İmam Hatip aidiyeti adı altında yapıldı. Bu geziyi kimler finanse etti? Kayseri'de kimlerle temas kuruldu soruşturulmadı. Yine çocuklarla gittiği Çanakkale gezisi de soruşturulmadı. 5. Muharrem Büyüktürk'ün yakınlarından biri olan Memursen İl Temsilcisi Yunus Özdemir ile olan ilişkileri de sorgulanmadı. Kayımder evi etkinliklerinde boy gösteren ve Muharrem Büyüktürk'ü sahneye çıkarak tebrik edip sosyal medya hesabından övgüler yağdıran Yunus Özdemir, rezalet ortaya çıktıktan sonra hiç konuşmadı. 6. Karaman valisi Murat Koca'nın Kayımder ve Ensar Vakfı evlerine göz yumması ve varlığını bildiği halde ilimizde vakıf ve derneklere ait ev, yurt yoktur açıklaması da soruşturulmadı. Muharrem Büyüktürk'ü Ensar Vakfı evi çocuklarıyla makamında neden ağırladığı da sorulmadı. 7. Milli Eğitim İl Müdürü Asım Sultanoğlu'nun mahkemeye yalan beyanı araştırılmadı. Asım Sultanoğlu'nun Muharrem Büyüktürk'ün çocuklarla kaldığı eve çok kez gittiği ortaya çıktı. Bu evde ne yaptığı, neden gittiği araştırılmadı. Asım Sultanoğlu'nun Muharrem Büyüktürk'e tayinlerde neden torpil yaptığı da araştırılmadı. 8. Ensar Vakfı Başkanı Cenk Dilberoğlu Karaman'da Ensar Vakfı açılışında aynı zamanda yasa dışı Ensar Evi'nin de açılışını yaptı. Burada Muharrem Büyüktürk ile bir araya geldi. Yasa dışı ev açma suç iken araştırılmadı. Cenk Dilberoğlu nüfusunu davanın karartılması için kullandı. Hukuk bürosunda ortağı olan avukatı ailelerin avukatı yaptı, davayı manipüle etti. Ensar Vakfı Karaman Şube Başkanı Ali Bağcı ve yönetim kurulu üyelerinin yasa dışı ev işletmek ve ailelerinden teslim aldıkları çocukların istismarına göz yummaları da araştırılmadı. Kayımder başkanları Tevfik Baran ve Mehmet Sarı'nın da yasa dışı ev işletilmesine dair sorumlulukları da aynı şekilde karanlıkta kaldı. Kayımder'in halen başkanı olan Mehmet Sarı'nın Siyah Ser semtinde yasa dışı öğrenci evine gittiğini Gazete Port ortaya çıkardı. Şu anda Karaman'da yasa dışı faaliyet gösteren öğrenci evleri de araştırılmadı. Muharrem Büyüktürk mahkemede 2 yıl Ensar ve 3 yıl Kayımder'de kaldım. Ensar ve Kayımder yurtlarında tek sorumluydum dedi. 9. Karaman'da rezalet ortaya çıktıktan sonra davanın delili olabilecek her şey yerel internet sitelerinden silindi. Özellikle Karaman Gündem yerel sitesinin sahibinin Muharrem Büyüktürk ile ilişkisi hiç araştırılmadı. Muharrem Büyüktürk bu gazete internet sitesinin yazarlığını da yaptı. Ensar Vakfı'ndayken çocukları bu sitenin binasına götürdü. Sitenin yazarları arasında bulunan Cahit Sucu aynı zamanda Ensar Vakfı yönetiminde Muharrem Büyüktürk ile birlikte çalıştı. 10. Muharrem Büyüktürk'ün çocuklarla kaldığı eve gelen bürokrat, STK temsilcileri ve siyasetçiler araştırılmadı. İstanbul'dan Karaman'a gelen bazı kişilerin de bu eve gittikleri konuşuluyor. Bu kişiler kimlerdi? Karaman'ın yeni ve eski milletvekilleri de olayla ilgili hiç konuşmadı. Bakanlık yapan isimlerdi. Ayrıca Muharrem Büyüktürk'e olayı sadece sen üstlen, deli rapor alıp seni kurtarırız diyen kimdi? Peki Ensar nasıl bir yapılanma, kurucuları kimler ve çocuk tecavüzü gibi çok ağır bir suça rağmen nasıl bu kadar korundu? Karaman'daki tecavüz skandalıyla adı gündeme gelen Ensar Vakfı, RTE AKP iktidarıyla yıldızı parlatılan vakıflardan. Bilal Erdoğan'ın Türgevi'nin de kardeş vakfı, Ensar Vakfı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kollanıyor ve maddi manevi de destekleniyor. Çünkü kurucuları arasında belediye başkanı Kadir Topbaş da var. Peki kim bu ensarcılar ve kurucuları kimlerdi? Şimdi ensar kıyakları ile birlikte tarih tarih görelim. 13. ayrımın sonu. Sayfa 134.